İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, İlter Hocam, Önder Hocam, Oktar Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün ahir zamandan, iman hakikatlerinden, Kur'an mucizelerinden ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Buyurun hocam, nasıl başlamak isterdiniz?
İnşallah. Ya çok güzel konulardan söylüyorsun hakikaten. Yani şu ahir zamanda, şu zamanda bahsedecek en mühim konu ne var diye mesela düşünsek, en mühim konu ne var diye üstünde mülaze etsek, bu var işte inşallah. Ahir zaman, Hazreti Mehdi'nin varlığı, Hazreti İsa'nın varlığı, iman hakikatleri, Darwinizm, materyalizmin çöküşü, komünizmin çöküşü inşallah. Bu var. En önemli konular bunlar. Biz de en önemli konuları konuşuyoruz. Allah'a şükürler olsun. Hemen şimdi Darwinizmi anti-Darwinist bilimsel görüşleri ortaya koymakla başlayabiliriz inşallah. Canlılar dünyasında 100 milyonun üzerinde farklı canlı türü yaşamış durumda. Ne zamandan beri? Milyarlarca yıldır. Yani 540 milyon yıl önce başlayan çok hücreli canlılık, yani en hızlı şekilde başlayan, kambriyan patlamasıyla başlayan, özellikle omurgalı canlıların da ortaya çıktığını gördüğümüz, kambriyan patlamasıyla günümüze kadar gelen canlılıkta, yani 100 milyona yakın farklı türün, Allah'ın fark sanatını görüyoruz burada. Aynı bilgi, aynı dili konuşuyorlar. Aynı DNA sistemi var onlarda. Onlarda da protein sentezi oluyor. Hepsinde aynı harfle yazılan cümleler var. Öyle de diyebiliriz genler için. Ama baktığımız zaman 100 milyona yakın farklı tür görüyoruz. Onların kendi içindeki karakteristik farklılıkları ayrı inşallah. Ama türü böyle çok büyük değişiklik demek tür. Yani farklılık demek. Allah onları farklı farklı ama aynı lisandan olan farklı cümleler şeklinde kılmış durumda inşallah. Bu bir zaten başlı başına metafizik bir durum. Bu bir mucize. Yani DNA'dan bu kadar farklı canlının olması bir mucize. Allah'ın biz burada detayını, sanatını ve sonsuz ilmini görüyoruz. Mesela insan yoktan bir şeyi tasarlayamıyor. Yoktan yaratmak Allah. Yani bir şeyden esinlenmeden, yoktan var eden yalnızca Allah. Hiçbir şeyden esinlenmeden.
Örnek edinmeksizin.
Örnek edinmeksizin yaratandır diyor değil mi ayette inşallah. Şeytan Allah sınır. İnsanda mesela böyle bir konu yok. Bu konuda aciz. Mesela yeni filmler oluyor. Bu tip bilim kurgu filmleri oluyor. En son mesela ünlü bir film çıkmıştı Avatar isminde. Yeni bir canlı çıkartamamışlar. Çok uğraşmışlar. Yeni bir bitki çıkartamamışlar. Yeni bir canlı çıkartamamış. Mevcutun birazına işte bir ayak eklemiş. Mevcuta bir kanat eklemiş.
Kuyruk eklemiş.
Yani kanat da var. Ayak da var. Onda sadece bir tane fazla. Bitki türleri var mesela. Küstüm çiçeği vardı mesela. Basınca elin deyince hemen böyle içine çekiyor. Aynısını şeyde kullanmışlar. Filmde, animasyonda kullanmışlar. İnsanoğlu böyle. Gördüğünden esinlenerek ancak bir şeyler dizayn edebiliyor inşallah. O da Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Şimdi bu DNA'nın, yani şifre diyoruz. DNA diyoruz. Ne bu? Bu aslında şifre dediğimiz konu nasıl bir şifre? Ne tarz bir şifre? Onu anlatmak adına şimdi kısa bir video göstereceğim inşallah. Şimdi sayfalar dolusu A4'e yazılmış olan harflerin olduğunu düşünelim. Bildiğimiz kitap gibi düşünebiliriz DNA'yı. Ne var üstünde? 100 milyonlarca, 3.2 milyar tane hatta insan DNA'sında harf var. Şimdi burada kırmızı ile çizgili olan bölge bir gene ihtiva ediyor. Bir karakteri belli ediyor. Mesela insanda insan gözüyle ilgili 16 tane farklı gen var. İşte mesela bu kırmızı çizgi onlardan bir tanesi olabilir. Onu gösteriyor. Peki bu neye çevriliyor? Bakın kopyalanıp yani DNA'dan bilgi evvela kopyası çıkartılıyor. Aynı fotokopi makinesiyle kütüphaneden istediğimiz konunun yazılı olduğu kitap sayfasını nasıl fotokopi çekeriz? DNA'da öyle. Çok büyük bir bilgi hazinesi var orada. Onun içinden gerekli olan bilginin fotokopisi çıkartılıyor ilk önce. Nasıl? Bakın burada harflerle çok güzel biçimde göstermiş videoda. Ayrıntılı biçimde. Burada harfler var, şifreler var. Bunlardan sadece bir tanesi bizim genimiz. Burada ne oluyor? Bakın. Komple o kırmızı çizginin hepsinin fotokopisi çıkıyor. Yani mesela biz bir kütüphaneye gittiğimizde de bir sayfanın komple sayfayı makineye koyarlar, fotokopisini çıkartırlar değil mi? Sonra biz o sayfadan bizim işimize yarayan cümlelerin altını çizeriz. Yani ayıklarız bilgiyi, süzeriz. Çünkü bizim aklımız var, gözümüz var, muhakeme yeteneğimiz var. Biz neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz o an. Yani o an ona ihtiyacımız var. O bilgiyi oradan biz ayıklıyoruz.
Ama bu şöyle oluyor. Çok ilginç. Sen birazdan devam edersin. Birinin okuması gerekiyor. Yani okuyarak tarıyor böyle değil mi? Geliyor bir bilinç, değerlendiriyor. Her okuduğunu değerlendiriyor, anlıyor. Ve aradığını bulmaya çalışıyor. Protein de böyle olmuyor. Protein doğrudan ilgili kısma gidiyor. Evet. Bu çok büyük mucize. Sadece orayı açıyor. Yani öbür türlüsü bile proteini hani okuyarak değerlendirip böyle baştan açık mesela böyle açık bir DNA'da okuya okuya gelip aradığı yeri bulsaydı o da bir mucize ama bu daha da büyük mucize yani bu daha da büyük bir şey böyle. Nasıl sadece ilgili bölgeyi buluyor yani değil mi? O çok önemli.
İnsanı deseniz o kadar dostu içinden belki aylarını alacak orada o metni bulmak kendine yarayan. Hani bilinçli olarak varsayıyoruz. Biz aramaya kalksak yani bize deseler şu geni bulun diye orada arayın diye. Oradaki apartman kadar 30 metre sanırım yüksekliği. O kadar olan yükseklikten sayfalardan o ilgili olan kısmı seçene kadar hani kısmet belki hani önümüze hemen gelirdi ama gelmediğini varsayarsak günler aylar sürebilirdi orayı bulmak.
Bakın biyoloji kitabında dünyanın en iyi biyoloji kitabında diyor ki bir proteinin diyor gidip diyor ilgili bölgeyi bulması diyor samanlıkta iğne bulmaya benzer diyor. Ya samanlıkta iğne bulunabilir mi? Bulamazsın yani samanlıkta nasıl? Bir de burada yani o senin yani verdiğimiz örnekte yani bir insanın arayıp da bulması için bakın bilinçli bir insan okuması gerekiyor. Yani mutlaka harflere tek tek bakacak. İki sayfayı karşılaştıracak birbiriyle. Bu olmadan mümkün değil ki yani sen karanlıkta ne aradığını bilmeden git bul. Ne arıyorsun bilmiyorum. Ama bul. Olur mu yani? Ama böyle işte bu oluyor yani bu gerçekleşiyor. Protein ne aradığını bilmeden gidip aradığını buluyor. Tam aradığını buluyor ve ilgili bölgeyi buluyor. Ya burayı hakikaten derin düşünmek lazım. Şimdi böyle anlaşılmıyor hemen bazen. Yani çeşitli örneklerle anlatıyoruz onun için. Yani yine şöyle bir örnek verelim. Adama bir adam düşünün. Ne aradığını bilmiyor. Ortam karanlık ve önünde 1 milyon ansiklopedi sayfası var. 1000 ciltlik ansiklopedi var sayfasında ki bilgi var. Fakat ne aradığını bilmiyor ve kapkaranlıkta gidip aradığını bulursa ne dersin buna? Yani olağanüstü bir şeyler oluyor burada yani doğaüstü bir yaratıcının müdahalesiyle oluyor bu değil mi? Herkes anlar bunu. Bu aynısıyla oluyor. Yani ki bir adam var orada yani genel senaryonun içerisinde. Burada o adam da yok yani protein var.
Biz mesela az önceki videoda ne yapıyoruz? Harflerle yazmışlar. Üstüne kırmızı çizgiyle çizmiş. Yani hepsi böyle istikli sanki böyle hazır şey gibi duruyor. Halbuki hakikaten insan vücudunda yani diğer mesela bakterilerin sitoplazmasında da karanlık bir yerde ve molekül var. Molekül molekülü tanıyor hakikaten. Orada bir çok acayip bir durum var. Molekülü dediğimiz şey bir muhatap alınacak bir konusu yok ki onun bir şeyi öğrenme, öğretme, muhakeme yapma, görme, duyma, algılama, hafızasında tutma ve bilgiyi aktarma gibi insan gibi bir canlı değil ki şuursuz molekül işte. Yani içerisinde elementler var inşallah. Onlar gidiyor başka atomları tanıyor. Oradan kopya çekiyor diyoruz, çıkartıyor diyoruz. Başka molekülleri bir araya getiriyor. Sonra onların içerisinden ihtiyacı olan molekülleri alıp ihtiyacı olmayanları kenara çıkartıyor. Daha sonra da onu protein olarak biz vücudumuzda kullanıyoruz. Tam yerinde, tam zamanında, tam miktarında o moleküllerde. Ya fazla olsa mesela toksik etki yapıyor. İnhibisyon meydana getiriyor mesela bir vitaminin değil mi? Azlığıyla fazlalığı aynı etki yapıyor mesela. Vücudumuzda da böyle hormonlar fazla olursa rekabet oluşuyor aralarında yine bir inhibisyon oluyor. Baskılanıyor. İşini tam optimum düzeyde yapamıyor. Az olduğu zaman da yapamıyor. Dolayısıyla o molekülün orada istenilen bilgiyi bulması, istenilen zamanda oraya gitmesi, istenildiği kadar kopyalaması tamamen metafizik inşallah.
Evet yani bu çok olağanüstü. Hemen iman ettirdi bu insana. Evet. Ya burada hani tesadüf, işte tesadüf kavramına, yani o kavram zaten içi boş bir kavram da ona bile yer yok. Yani tesadüfen olacak bir konu yok yani. Neyin tesadüfü? Bir şey mesela tesadüf. Havaya atıp tutuyorsun bunu. Değil mi? Bunu böyle attın. Onların anladığı anlamda ki o da kaderdedir yani. O da yanlış da. Bu ya böyle düşer ya böyle düşer değil mi? Derse ki rastgele, hani onlar derse ki mesela rastgele böyle düştü. Tamam. Ama burada rastgelelik durumu yok artık. Yani o da kalkmış ortamdan. Yani bir şey gidiyor, olduğu gibi bir şeyi buluyor. Yani arayıp bulsa, hani diyebilir ki yani rastgele bulduğu, hani dedin ya sen biraz önce, mesela ihtimal olarak ilk açtığın yerde de karşına çıkabilir dedin mesela. Öyle bir ihtimal yok zaten. Çünkü doğrudan orayı açıyor sadece. Yani onu doğrudan oraya açılan nereden biliyor? Ne aradığını nereden biliyor bir kere? Yani o bilgi olacak bir bilinci zaten yok molekülün. Yani hocam dedi ya molekül, molekülle muhatap zaten yani kapkaranlık bir ortamda. O karanlık ortam içerisinde sadece moleküller var onların arasında yani böyle. Bu işte metafizik yani inşallah.
İnşallah.
Allah'ın yani sonsuz kudret sahibi bir yaratıcının varlığının delili. Makul bir insan, aklı başında bir insan hemen iman eder burada. Allah'a tesbih eder. Ya Rabbim sen ne yücesin der inşallah. Yani bunu yaptığı için böyle ki Allah orada gücünün detaylarını yani delillerini veriyor inşallah. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Burada işte Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edemiyorlar. İşte bu böyle o aslında böyle olduğu da şöyle tamam. Yani Allah mesela bir sistem dahilinde yaratıyor. Mesela DNA'nın üzerinde bazı işaret yerleri var. Ama bu sistemin yaratılmış olması zaten yine yaratıcının varlığını gösteriyor. Yani öyle bir sistemin varlığı. İşte DNA var diyor. DNA'nın varlığı zaten bir yaratıcının varlığını gösterir. Veya DNA tamam da diyor DNA'daki orayı diyor bir enzim açtı diyor. İyi güzel kardeşim de orayı açan enzim yani varlığı zaten ve onun DNA'da kodlanmış olması yine yaratıcının varlığının delili. Yani bilimsel deliller bir yaratıcının varlığını onların anladığı anlamda kesinlikle ortadan kaldırmaz haşa. Mesela diyor ya bilimin amacı diyor maddenin diyor seyretmiştik hani filmini tekrar gösterebiliriz. Maddenin önünde kendi kendini nasıl organize ettiğini bulmaktır diyor. Böyle kepazelik olur mu? Madde bir kere kendi kendini organize etmez. Bunu çocuklar bile bilir. Bilimin böyle bir amacı da hiç yoktur ayrıca. Bilim bakar. Yani bilimin objektif olarak yaratıldığı gerçeğe götürüyorsa bunu hemen kabul eder. Ki öyle hemen yaratıldığı gerçeğine götürüyor bizi. Bunu kabul etmesi gerekir. Yoksa kalkıp da bu kepaze senaryoları savunmak bilimin amacı arasında kesinlikle değildir.
Evet, gitsin. Zaten bununla evet. ilgili tesadüf de olsaydı yaratılışta anne sütü denen bir faktör var. Yani dediğiniz gibi DNA'lar tesadüfen oluşsaydı anne sütü devamındaki işte anne sütünün ne kadar besin gerektirdiği, ne kadar bebeği besleyeceği falan bunlar da tesadüfle oluşacak bir yine yok. Şimdi anne sütüyle ilgili bir slide var.
Değil mi ya? Hata olsa anne sütünü çocuk zaten tabii. Yaşayamaz ölürdü.
Evet. Evet maşallah. Ve bu zamanda bir de anne hiçbir şey yapmıyor yani bu süt üretimi için.
Hazır
hiçbir
değil
çalışması
hazır
yok. Çocuk olduğu andan itibaren başlıyor.
Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla taşımıştı. Onu sütten ayırması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüşü yalnız banadır. Lokman suresi 14.
Rabbimiz ayette bildiriyor inşallah.
Evet. Anne sütündeki besin maddelerinin dengesi en ideal ölçülerdedir ve bebeğin henüz olgunlaşmamış vücut sistemleri için en uygun formdadır.
Evet.
Anne sütünün anti-enfeksiyon özellikleri normal flora denilen iyi bakteriler için dostça bir ortam sağlarken zararlı bakteriler, virüsler veya parazitlerin barınmasına da engel teşkil etmesidir. Anne sütü çok zengin gıda içeriği olmasına karşın bebeklerin hassas sistemlerine uygun olarak sindirimi kolaydır. Anne sütünün kalori miktarı ve besin dengesi bebeğin erken veya zamanında doğmuş olmasına göre de değişiklikler gösterir.
Evet.
Anne sütünün yeni doğan bebeklerin gelişimi için önemlerinden biri omega 3 yağ asitlerini de içermesidir. İdeal sıcaklığı ile her an hazır olan anne sütü, içinde bulunan şeker ve yağ ile beyin gelişiminde de önemli bir rol oynar. Anne sütünün %90'ı sudan oluşmaktadır. Bebeklerin besinin yanı sıra sıvı olarak suya da ihtiyaçları vardır. Bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesi son derece faydalıdır. Bilimin yeni keşfettiği bu önemli bilgiyi Allah bizlere Kur'an'da emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler. Bakara suresi 233 ayetiyle 14 asır önce bildirmiştir.
Maşallah.
Evet. Bir de anne sütünde şöyle bir besin zenginliği de var. İçerisinde bir protein içeriyor. Adı kazein. Kazein bir tür yani ne tarz bir protein? Şöyle bir protein. İçinde 20 amino asitin 20'si de var. Ya full amino asit serisinin hepsi var. Her proteininde her amino asit olacak diye bir konu yok. Belli aminoasitler hiç olmayabilir bazı proteinlerde. Onun öyle bir şey kimyasında öyle bir şey gerek yoktur. Ama kazeinde her amino asit var. İnsan vücudunda 20 amino asiti bunun yarısını üretebiliyor insan vücudu. Diğerlerini hazır olarak almak durumunda. Yani annenin vücudunda dışarıdan gelmesi gereken ve üretilmesi gereken 20 amino asitin de bir araya getirilip kazein isimli özel bir protein üretiliyor.
Maşallah.
Bu da anne sütünde özel olarak veriliyor. Neden? Çünkü çocuk gelişeceği zaman haliyle amino asitlerin bütününe ihtiyaç duyuyor. Birisine ikisine değil. Bütün serisinin hepsine çokça ihtiyaç duyuyor. Çünkü her şeyin en fazla kullanıldığı zaman çocukluk. Yani müthiş bir gelişme. Yetişkin olduğu zaman o kadar protein ihtiyacı olmuyor insanların. Bundan dolayı evet çocukken kazein proteinini sindirmek için kazeinaz isimli bir enzim var. Çocukta bu sentezleniyor ve anne sütündeki kazeini sindirebiliyor. Ama erişkin hale gelmeye başladığında artık anne sütünde zaten almaya ihtiyacı kalmayacağından dolayı kazeinaz enzimi üretilmiyor insan vücudunda. Ve o kazein proteini sindirilemiyor. Zaten ihtiyacı da kalmıyor. Böyle bir denge de söz konusu.
Şöyle de bir şey var. Mesela bebeğin 3 aylıkla 6 aylık, 9 aylık, 1 yıllık, 1,5 yıllık işte 2 senelik olan süreçte bebeğin aldığı süt miktarı ya daha doğrusu besinden oradaki sütten aldığı protein miktarı ve vitamin miktarı aynı değil. Yani bebek ilk doğduğu andan itibaren ve son bırakana kadar geçen sürede bebeğin protein aldığı protein oranı, aldığı asit oranı, işte omega 3 mesela oranı hepsinde değişiklikler oluyor ve zaman geçtikçe azalmaya başlıyor bu oran. Çünkü yeni doğan bir çocuk hiçbir şekilde başka bir besin tüketemeyeceği için çok fazla dediğim gibi hocamın dediği gibi amino asidi yoğun proteine ihtiyacı var. O yüzden dolayı bunu alabiliyor ama dikkat edersek belli bir yaştan sonra artık çocuklar hem anne sütü hem de mamayla beslenmeye başlıyor. O dönemden sonra çünkü anne sütünün o kadar proteininde yüksek oran yok. Allah mesela ona göre yaratmış yine aynı şekilde. Bütün baktığımız zaman o süreçlerde onların azaldığını görüyoruz mesela. Çocukların ihtiyacı olduğu kadar olduğunu görüyoruz. En baştakiyle sonra da aynı değil. Ve anne dediğimiz gibi bunun için hiçbir şey yapmıyor. Anne evet. Hiçbir çaba sarf etmiyor. Bunu kendi yapmış olduğu bir şey değil. Tamamen hormonların dengesiyle. O hormonlar nasıl dengeleniyor? O hormonları yaratan kim? Ya bunlara bakıp düşündüğümüz zaman bize bir yaratan olduğunu zaten gösteriyor. Çünkü hiçbir şekilde biz akıl edemezdik. Yani bir anne sütünün çocuğun gelişimine ihtiyacı olacak. Onun için annenin hormonlarının olması lazım. Bunu tetiklemesi lazım diye. Hiçbir insanoğlu bunu akıl edemezdi. Allah yaratırken bu şekilde yaratmış. Bu da çok mucizevi insanlara verdi. O yüzden gördüğümüz zaman bunu Allah'a bir kere daha şükrediyoruz.
Evet, bu tesadüflerin eseri kesinlikle olamaz.
Yani. Maşallah. Bir de kadınlarda mesela yani bütün fiziksel yapılar aynı. Sadece doğum yapan kadınlarda Allah ona sütün gelmesini vesile ediyor.
Evet.
Mesela diğer bir kadın doğurma yapmamış aynı yaştalar ama mesela onda yok. Doğum olduktan sonra bir sistem Allah vermiş. O doğumla beraber bayanın süt gelmesini sağlıyor. O da çok büyük bir mucize Allah'ın yarattığı. Çünkü kapalı yani bebek olmadan önce yok. Veya bebek bittik o büyüdükten sonra 5-6-10 yaşında tekrar yok. Mesela yaptığı zaman yok gelmiyor. Ama bir daha çocuk olduğu zaman tekrar Allah ona onu veriyor tekrar geliyor. O da çok büyük bir mucize oluyor işte.
Evet. Maşallah. Bebek talep ettiği sürece de salgılanmaya devam ediyor.
Maşallah.
Yani anne emzirmese çok doğru maşallah. Bir süre kısa bir süre sonra kesiliyor süt.
Zaten öyle hocam.
Kesilir.
Çok kısa. Ya, 6 ay bile yapmasa yok gider yani.
Ama bebek emzirildiği sürece mesela Kur'an'da 2 yıl emzirmesi tavsiye ediliyor. Bu da bir Kur'an mucizesi.
Maşallah.
Dünya Sağlık Teşkilatı da 2 yıl emzirmeyi tavsiye ediyor. 2 yıl boyunca sütün içinden çıkan besinler faydalı oluyor. Tabii buna mama ilave edilebilir ama esas olan tabii burada öyle özellikleri var ki sütün taklit edilemiyor. Mama sanayi bunu hala taklit edemedi. Çünkü anne sütüyle beslenen çocuklar daha zeki, daha sağlıklı, daha fazla gelişiyorlar.
Zaten hocam mama reklamlarına bakarsanız hep söyledikleri anne sütüyle de birlikte tavsiye edilir. Kesinlikle şunu diyemiyorlar mesela işte anne sütünün yerine geçen bir bebek maması diye söyleyemiyorlar. Çünkü bilimsel olarak da mümkün olmayan bir şey şu anda. Hep dedikleri mama reklamlarında da genelde hep o şekildedir. Anne sütüyle birlikte tavsiye edilir denir. Çünkü anne sütündeki o protein ve besin miktarı hiçbir bilimsel çalışmayla bir üretim yapılabilecek bir kapasitede değil. O seviyeye de yükselemiyor. Allah'ın vermiş olduğu çünkü biz yine görüyoruz mesela. Hiçbir şekilde taklit edilemiyor Allah'ın insanlara verdiği. O yüzden oradaki Allah'ın vermiş olduğu besin en iyisi. Allah'ın vermiş olduğu besin en proteinlisi ve bütün özellikleri içinde bulunduranı. O yüzden de hiçbir şekilde taklit edilmeye de çalışsa mümkün değil, yanına dahi yaklaşılamıyor o konuda işte.
Çocuğun ihtiyaçlarına göre sütün içeriği değişiyor. Evet. Nasıl hesap ediyor, kim hesap ediyor yani bunu, değil mi? Ne anne hesap edebilir, ne süt bezi, ne çocuğun
anne
öyle bir talebi olabilir.
Anne gelip gelmediğini bile ayarlayamıyor.
Ve bir de şöyle mucizevi bir şey var. Mesela erken doğumlarda da erken olması gerekiyor mesela o sürecin. Ona göre erken oluyor mesela. O da çok mucizevi bir şey. Yani çocuğun mesela erken doğması sonucunda o besinin daha yüksek olması lazım. Ona oranla daha yüksek oluyor. Normal doğumlardaysa zamanında yine aynı şekilde oluyor. Hani bunların hepsi baktığımız zaman insanın düşünüp de tesadüfün yaptı demesi çok büyük saçmalık olur. Çünkü böyle düzenli bir şeyin, böyle büyük akıl, üstün akıl sahibi bir sistemin var olması bize Allah'ın üstün aklını gösteriyor. Yani bu sistemin bu şekilde işlemesini biz hiçbir şekilde kendimiz hani düşündüğümüz zaman içinden çıkamayız. Ancak bilimle nasıl olduğunu çözebiliyoruz. İşte bilim bugün açıklıyor, şu şekilde bu üretiliyor diye. Biz bunun farkına varıyoruz ama bu olmasaydı biz bunun farkına bile varmayacaktık. Oysa Allah bize en üstün aklıyla nasıl yarattığını annelerde de bu şekilde gösteriyor. Ve Kur'an mucizesi olarak da bizlere mesela 2 yaşına kadar emzirin demiş anneleri için çocuklara. Bu da bilimsel bir gerçek işte. Baktığımız zaman sürekli Allah bizlere hem yaşadığımız günleri söylüyor hem de geleceğimizle ilgili bize çok üstün bilgiler veriyor. Kur'an'ın içinde de aynı şekilde. O yüzden Allah'ın bizi yaratması ve üstün yaratma sanatıyla bizi yaratması ve eşsiz benzersiz yaratmasını biz her an, her şeyde, her yerde çok net görebiliyoruz inşallah.
İnşallah. Bire geçebilir miyiz? Sen bana diyeceksin. Kan basıncını kontrol eden kusursuz sistemden bahsedelim. Kan basıncı sürekli ihtiyaca göre ayarlanıyor. Kan basıncı düştüğü anda ya da kanda bulunan sodyum miktarı azaldığında böbreklerde bulunan bazı hücreler durumu fark eder. Sodyum miktarı düştüğünde kan basıncı düşüyor çünkü sodyum su tutan bir özelliği vardır. Sodyum azaldığında tutulan sıvı miktarı azalır. Dolayısıyla kanın hacmi düşer. Bu da kan basıncının düşmesine sebep olur. Böbreklerde bulunan bazı hücreler durumu fark eder. Bunlar alarm vericiler olan juxtaglomeriler, JGA hücreleridir. Bu hücreler renin isimli çok özel bir madde salgılarlar. Şimdi bakın bunun nasıl sistemin nasıl çalıştığını göreceğiz. Kanın plazmasında bulunan ve normalde kanda dolaştığı halde hiçbir şekilde etkisi olmayan bir protein vardır. Hayranlık uyandıran bir planlamanın ilk aşaması burada başlar. Çünkü tek başlarına hiçbir işe yaramayan anjiyotensinojen ve renin aslında birbirleriyle birleşmek için özel olarak tasarlanmışlardır. Ve bunlar kandaki sodyum miktarıyla bağlantılı olarak çalışan bir sistemi görüyoruz şimdi. Bakalım kan basıncını nasıl ayarlayacaklar bunlar? Tıpkı bir logonun parçalarının iç içe geçebilmeleri için birbirlerine uygun olarak imal edilmeleri gibi renin anjiyotensin molekülünün yapısını değiştirir. Ve yeni bir molekül anjiyotensin bir ortaya çıkar. Birkaç basamaklı bir aşamadan geçiyor. Ortaya çıkan bu yeni molekülün de bir etkisi yoktur. Çünkü üretim zinciri henüz bitmemiştir. Devreye akciğerde bulunan ACE adlı ve sadece anjiyotensin bir molekülünü parçalamaya yarayan bir enzim girer. Bu enzim sayesinde anjiyotensin bir daha farklı bir molekül olan anjiyotensin 2 molekülüne dönüşür. Bakın akciğer de girdi devreye. Yani Allah öyle mükemmel yaratmış ki daha sade de yaratılabilirdi. Fakat çok aşamalı ve mükemmel. Yani burada kusursuz işleyen bir sistem söz konusu. Anjiyotensin 2 maddesi böbrek üstü hücrelerine ulaşır ve bu hücrelere aldosteron salgılamaları emrini verir. Aldosteron ise böbrekleri etkileyerek böbreklerin suyu geri emmelerini ve kana karışmalarını sağlar. Aldosteron da böbreklerdeki tuz atılımını azaltıyor ve geri emilmelerini sağlıyor bunun. Ve böylece geri emildiği zaman tuz çok tutuluyor tabii kanda. Çok tutulduğu zaman bunun osmotik bir etkisi oluyor. Su tutuyor. Tuzun bulunduğu yerde su olur. Onun için tuz yediğimizde, fazla tuz yediğimizde susarız. Çünkü tuz, fazla tuzu algılıyor hemen vücudumuzdaki reseptörler. Susama hissini de devreye sokuyor. Yalnızca böbrekteki tuz atılma miktarını değil, susama hissi de devreye girer. Bu da çok büyük bir mucize. Yani susama hissi olmasa, bakın sadece bu olmasa, yani susama diye bir mekanizma olmasa ki hipotalamustan kontrol ediliyor bu, insan hemen ölür. Hemen anında su kaybeder. Mesela terliyoruz veya bir şekilde su kaybediyoruz. Anında ölür, geri almazsın. Susama hissi yok çünkü. Halbuki susama hissiyle gece bile uyandırır insanı bazen. Yani uykuya bile galip gelecek kadar güçlü yaratılmış maşallah, değil mi? İnsan böyle canavarıyla uyanır böyle. Çok sıcaktı, çok terlediği mesela yaz gecesi diye düşünelim bir şey olduğunda. Değil mi? Böyle bir ağzı burnu yapışmış olarak susama hissiyle uyanır. Niye? Alarma geçmiştir insanın vücudu. Suya ihtiyaç vardır acil. Su kaybolmuştur. Ne olur neticesinde? Kan basıncı düşer. Şok olur. Ölüm meydana gelir. Allah öyle mükemmel bir sistem yaratmış ki susama hissi diye bir şey var. Susama hissi de öyle güçlü bir his ki tarif et desen edemezsin. Ama insanın ne yapar yapar gider su içmeye götürür böyle. Değil mi? İnsan böyle kafa yemiş vaziyette gidip su bulup hemen içmeye çalışır. Aksi takdir ölecektir. Ama bu o kadar mükemmel bir koruma mekanizması ki ve sadece ihtiyacı olduğu kadar. Mesela içtiğimiz anda susama hissi kaybolduğu anda dururuz. Fazlası da zarar meydana getirir. Ama o his hemen ortadan kalkar. Sen yeteri kadar aldığın su, susama hissi ortadan kalkar. Fazlasını da istemez insan böyle, yeterli miktarda içer.
Öte taraftan da Allah bak suya muhtaç halde yaratıyor. Suyu ihtiyacını karşılayacak sistemi de yaratıyor. Yani su mesela ihtiyacımız da olmayabilirdi. Ama o kadar ihtiyacımız var ki çok hayati bir molekül su. Olmazsa ölecek şekilde yaratılıyoruz. Bu neyi gösterir? Yani bir an mesela bir gün, iki gün en fazla, 24 saat, 36 saat artık 40 saatlerde canlı zaten susuzlukta.
3 gün en fazla.
Evet, maksimum dayanabileceği sınırlar onlar. Sonrasında ölüyorsun zaten. Evrimciler ne diyor? Milyonlarca yıldaki küçük değişikliklerle özellikler kazanıldı diyor. Lan milyonlarca yıl yok ki. Yok, yaşayacak öyle bir zamanı yok. Bir gün içinde su içti, içti, içmedi, ölüyor. Demek ki suyu kazanacak, suyu isteyecek, suyu vücudundaki koruyacak mekanizmalar ancak hepsi bir arada olursa zaten yaşayabiliyor. Yani bırak başka şeyi, temel ihtiyacı o, zaten yaşayabiliyor. Yaşaması için zaten sistemlerin bu şekilde olması lazım inşallah. Ki sonra konfor görüyoruz bütün canlılarda. Bir de konfor var yani. Sadece temel ihtiyaçları karşılamak üzere bir canlı değil, insan lezzet alan, değil mi? Sevgi duyan, estetik anlayışı olan, güzellik anlayışı olan, değil mi? Çevredeki güzelliklerden, güzel sesten ve görüntülerden etkilenen, haz duyan, mutluluk hissi uyandıran veya başka hisler de uyandıran çok her yönüyle inşallah böyle dolu dolu bir canlı insan inşallah. Öyle yavaş yavaş gelişimlerle olacak. Haşa hayvandan gelen bir şey diye düşünmek bile imkansız inşallah.
Evet. Şimdi devam edelim. Yani sırf bu sistem zaten kusursuz işliyor maşallah. Böbrek, karaciğer ve akciğerin ortaklaşa çalışması sonucunda üretilen anjiyotensin 2 maddesinin çok önemli bir görevi daha vardır. Biraz önce de bahsettik ama beynin özel bir bölgesine ulaşmak ve o bölgeyi harekete geçirmek. Bu bölge susama hissini uyandıran susama bölgesidir. Ancak anjiyotensin 2 maddesinin önünde bir engel vardır. Çünkü beyni korumak için kandan beyin dokusuna geçişi çok zorlaştıran, çok seçici bir sistem vardır ve buna kan-beyin bariyeri denir. Bu sistem beyinde bir iki noktada bulunmamaktadır ve bu noktalardan biri de susama bölgesidir. Kan-beyin bariyeri, damarları, beyin damarları diğer damarlardan farklıdır. Öyle bir özel yapısı var ki böyle altında hücreler var, altında özel bir lamina denen bir tabakası vardır böyle. Bir bariyer meydana getiriyor ki belli moleküller, maddeler beynin içerisine geçemesin. Niye? Şundan dolayı beyin diğer bütün dokulardan farklı. Sinir hücreleri o kadar hassas ki böyle minnacık elektrik akımı üretiyor. Yani milivolt artık böyle. Yani insanın hissedebileceği bir şey değil o zaten. Çok çok hafif bir elektrik akımı meydana getiren bir yapısı var. Onun için özel koruma altına alınmış bu kan beyin bariyeriyle. Sizin verdiğiniz her madde, herhangi bir molekül beynin içerisine geçemiyor. Mesela bu hastalık tedavisinde de bazen öne engel olarak çıkar. Kan beyin bariyeri olduğu için verilen mesela kanser hastalarındaki kemoterapi başka dokulara geçebildiği halde beyine geçemez. Onun için bunun yönünde özel tedbir almak gerekir. Hatta bazen kemoterapi verirken, bu da çok ilginç bir yöntem, kan beyin bariyerini ortadan kaldıran bazı ilaçlar var. Onlar kullanılır. Geçici olarak o ortadan kalkar, kemoterapi verilir, ondan sonra eski haline döner. Veya direkt beyin omurilik sıvısının içerisine verilir, arkadan insanın belinden bir iğne yerleştirerek. Yani neticede böyle bir sistem var, Allah koruma altına almış beyni. Bu bir iki yerde böyle bir açıklık var, bir de susama merkezi. Niye? O molekül gidip de o susama hissini harekete geçirebilsin diye çok açık. Aksi takdirde susama hissini harekete geçiremezdi, susama merkezi olduğu halde ölüp gerçekleşirdi. Maşallah. Devam edelim. Bunun için böbrek hücreleri, akciğer hücreleri ve karaciğer hücrelerinin bir araya gelip bir koalisyon oluşturmaları gerekir. Bu koalisyon önce kan basıncı düştüğü zaman ne yapılması gerektiğini araştırmak zorunda. Bu araştırma sonucunda da koalisyonun en ideal çözüme karar vermesi gerekiyor. Bu ideal çözüm kan damarının çaplarını daraltmak ve aldosteron hormonunun salgılanmasını sağlamaktır. Yapılması gereken son iş bu molekülün nasıl üreteceğinin tespit edilmesidir. Her organ bu molekülün üretim aşamasında bir sorumluluk almalıdır. Böbrek hücreleri renin üretmeye, karaciğer hücreleri anjiyotensinojen üretmeye, akciğer hücreleri de ACE üretmeye karar vermeli ve görev dağılımı tamamlanmalıdır. Ardından toplantı sona ermeli ve hücreler ait oldukları yerlere geri dönmelidir. Bu sistemin her parçası üzerinde düşünülmesi gereken harikalarla doludur. İnsan vücudundaki her hücre özel bir görev için yaratılmış, özel niteliklerle donatılmış ve görev yapması gereken yere yine özel olarak yerleştirilmiştir. Burada mesela şimdi tuz kaybı oluyor. Tuz tutulumu oluyor böbrekten değil mi? Hemen tuz tutulumu derken yani böbreğin atması gereken tuz miktarını azaltılıyor. Fakat dışarıdan tuz alınması gerekiyor. Ama dışarıdan tuz alınmadığı takdirde, su da alınmadığı takdirde özel bir önlemi daha var vücudun. Kan damarlarının çapının daraltılması. Hemen bu sistemi devreye sokuyor ki kan basıncı düşmesin. Çünkü şöyle düşünelim. Bir damar yatağı var. İçindeki sıvı miktarı azalmış. Damar yatağı o sıvı miktarıyla birlikte küçülmezse, değil mi? Hacim olarak eğer damarın çapını küçültmezseniz siz, içerideki bollaşma böyle kanın belli yerlerde göllenmesine sebep olurdu. Diğer hayati organlara yeterli kan gitmezdi. Yine hipotansiyon, kan basıncına düşme ve ölüm meydana gelirdi. Halbuki kan basıncını azalan sıvı içerisinde daraltarak vücut, yine kan basıncını belli bir düzeye kadar sabit tutar. Bu da bir muhteşem mucize. Kan damarının çapının olması gerek, ne kadar olması gerektiği nasıl biliniyor? Bunun kaç tane özel önlem var ve kusursuz çalışıyor birbiriyle ilişki. Ondan sonra tabii susama hissi devreye giriyor. Sen bütün işi gücü bırakıp su aramaya başlıyorsun zaten. Tıpkı ta ki suyu bulup içene kadar. İçince o zaman her şey normale dönüyor inşallah. Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Maşallah.
Şimdi bu sistemlerdeki o bahsedilen bütün hormonların, o koalisyon diye isim verilen bütün hormonlar zincirleme bir reaksiyon sonrasında en son aldosteron salgılattırıyordu. Ve diğer başka koalisyonlar o da yol açıyordu. İhtiyaç bittiğinde tekrar geri dönüşüm oluyor bu sefer. O tekrar ona dönüşüyor, ona dönüşüyor. Ondan sonra ne oluyor? Suyun tutulması ihtiyacı ortadan kalkmış oluyor. İşte o koalisyondaki yer alan her birim olan o proteinin bilgisi işte bu şimdi ekrana göstermiş olduğum şifrelerde, DNA'da. Programın başında göstermiş olduğumuz. Bak şimdi ihtiyacı olan bilgiyi aldı, kopyaladı. Sadece gerekli olan kısmı alıyor. Diğer kısmı evet kesiyor, birleştiriyor. Pardon. Ve karşımızda evet diğerlerini at yani şöyle ayırıp başka şeyde kullanıyor. Evet. Böyle hücre bayağı tasarruflu. Şimdi oradaki harflerin her birisinde su tutumu, sodyum miktarını belirleme, magnezyum miktarını belirleme, işte oksijen miktarını belirleme, kan basıncını belirleme. Her türlü konu için vücudumuzdaki vücudun metabolizmasının hızının ayarı o yani akciğerlerin durumu, beyindeki reaksiyonların durumunu kontrol eden yani 100 bin kimi bilim adamına göre, kimisine göre 200 bin tane farklı işte böyle şifrenin ürünü olan proteinler işliyor. Ve her biri de birbirine böyle bağımlı. Yani onun öncesindeki farklı 10 tane farklı proteinin düzgün bir şekilde birleşip ön koalisyon kurması gerekiyor ki o onlarla ancak birleşebilsin gibi böyle çok ciddi bir arada olma gerektiriyor. Yani tek tek kendi başlarına pek bir fonksiyonu yok. Ya bir araya gelirlerse fonksiyonları var. O da belli bir sırayla bir araya gelirlerse. Ve bunların hepsinde bilgisi DNA'da ayrı ayrı yerlerde. Şu harflerin her birisi ayrı bir bilgi. 97 metrelik bir dev kule oluyor. A4 kağıtlarını üst üste koyarsak DNA'nın bilgisinde, şifresinde. Ve her bir sayfanın herhangi bir satırında olabilir bu bilgiler. Onların biz büyük bir uyumla bir araya geldiğini görüyoruz. Ve ondan sonra da biz yaşıyoruz. Yani mesela konuşuyoruz, görüyoruz, takla atıyoruz, spor yapıyoruz, susuyoruz mesela. Anne süt yapıyor mesela. Çocuk süt ihtiyacı duyuyor. Çocuk süt içiyor gibi bütün bu merhaleler, bütün bu aksiyonların her biri işte zahiren o şifrelere bağlı. Oradaki sayısız proteinin bir aradaki koalisyonuna bağlı. Burada ne var? Akıl var. Burada yani rastgelelik var mı? Şans var mı? Tesadüf var mı? Yok. Zaten bu sözcükler aklın olmadığı, aklın ihtiyacı olmadığı şeyleri ifade eder. Biz burada sadece safi akıl görüyoruz. Safi bir plan, yani tasarım görüyoruz, anlayalım diye söylüyorum. Safi bir düzen ve uyum görüyoruz ve sanat görüyoruz. O zaman o aklın sahibini aramak gerekiyor. O zaman o aklın sahibini övmek gerekiyor, şükretmek gerekiyor. Yani Allah Rabbimizi, evet, değil mi? Mesela, takdir etmek gerekiyor.
Mesela şimdi bu sistemlerde bunlar kusursuz yaratılmış. Fakat Allah özel olarak hastalık durumlarını da yaratıyor. Bu kan basıncının düzenlenmesini gördük. Hakikaten kusursuz işleyen bir sistem, mükemmel. Yani bütün hayatı boyunca dengeyi koruyor. Fakat herkesin bildiği gibi yüksek kan basıncı oluşuyor, değil mi? Hipertansiyon problemi oluşuyor. Yani bazı insanlarda vardır bu. O da özel olarak yaratılmış. Damarların çapının daralması veya bu hormon sisteminde bir anormallik olduğu zaman ya da böbrek rahatsızlıklarında veya kalpteki bir rahatsızlıkta kan basıncı yükselebiliyor. Bir de sebebi şu an için bilinmeyen ama mutlaka bir sebebi var ama bilimin bilmediği başka yüksek tansiyon konuları da var. O zaman da Allah bunlara müdahale etmeyi de yaratmış. İlaçları yaratan da Allah'tır. Maşallah. Mesela şimdi burada gördük. ACE diye bir molekülün varlığını gördük. Akciğerde ACE'in açılımı var tabii. Angiotensin converting enzyme deniyor buna. Angiotensin dönüştürücü enzim akciğerde. Kan basıncı yükseldiğinde yani hipertansiyon problemi olduğunda bir kişide ya da kalp yetmezliği olduğunda, kalp yetmezliği de şundan dolayı problem oluyor. Kalp yeterli sıvıyı pompalayamıyor, kanı pompalayamıyor. Onun için geride birikme meydana geliyor. Ve önündeki damarlarda da küçülme meydana geldiği için, böyle damar çapında daralma meydana geldiği için ondan dolayı da zaten kalbin kasılması bozulur. Orayı müdahale etmek gerekiyor. O zaman da ilaç veriyorsunuz. Nasıl bir ilaç oluyor bu? Bu ACE denen molekülün yapımını, aktivitesini azaltıyor. ACE inhibitörü denen yeni tansiyon ilaçları grubu var. Direkt gidip oraya etki ediyor. Ne yapıyor o zaman? Renin'in yapımını, aldosteronun yapımını engelliyor. Neticede daha az tuz tutulumu oluyor, daha fazla tuz atılıyor. Kan basıncını düşürüyor, damar çapınlara değişiklik meydana getiriyor. Ya bunların hepsi bize sonsuz akıl sahibi Allah'ın varlığına götürüyor hepsi. Ve normale dönüyor. Yani dışarıdan sanki müdahaleyle, ama doğrudur yani dışarıdan müdahale var ama o dışarıdan müdahaleyi yaptıran da Allah. Çünkü bir molekül veriyorsunuz siz. O da gidip neticede diğer molekülle etkileşime girmiş oluyor. O da Allah'ın dilemesiyle gerçekleşiyor. Yani burada tabii evrimcilerin iddia ettiği gibi hiçbir şekilde tesadüf kavramının olmadığı çok net olarak gözüküyor. Zaten Kur'an'da bildirilen bir bilgi bu. Yani rastgele gözüken bir olayın da kader içerisinde olduğunu Allah bize Kur'an'da zaten bildiriyor. Mesela diyor ki Allah, biz her şeyi diyor Allah kader ile yarattık diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Çünkü her şeyi kader ile yarattık denmesi her şey demektir yani, değil mi? Her şeyin istisnası yok zaten. Veya mesela diyor ki Allah, Hazreti Musa ile ilgili bir kıssada, Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra bir kader üzere buraya geldin ey Musa. Bunu düşünelim şimdi. Buraya bir kader üzere geldin diyor Allah. O geliş anını düşünelim. O geliş anına kadar hayatı boyunca olan, gerçekleşen bütün olaylar kader silsilesi olarak olmuş demektir. Çünkü onların içinde siz bir şey değiştirdiğiniz zaman o zaman oraya, değil mi, gelişini etkiler o zahiren. Öyle olmaz ki. Mesela diyor ki Medyen halkı arasında yıllarca kalmıştın diyor. Hazreti Musa Medyen'e gitmeseydi, zahiren düşünelim şimdi. Böyle bir ihtimal olamaz. Çünkü Medyen'e gitmesi gerekiyor ki oraya gelsin. Allah'a geliyor orada o sırada. Veya annesi onu mesela bir sandık içinde suyun içerisine bırakıyor. Olmak zorunda o. Yani başka türlü olamaz. O oraya bırakılıyor. Ondan sonra onu Firavun buluyor, alıyor. O da kader üzere. Firavun onu büyütüyor. Sarayda büyüyor. Bütün olaylar Allah'a geldiğinde, Allah'a gelecek şekilde kader üzere tamamı yaratılmış. sadece Hazreti Musa değil. Hazreti Musa'nın hayatı. Hazreti Musa'nın annesi de bir kader üzere yaratılmış. O da mesela Hazreti Musa'yı sandık içinde suya bırakıyor ama onun hayatı boyunca geçirdiği bütün olaylar zaten oraya gelecek şekilde yaratılmış.
Allah her şeye zahiri sebep kılmış yani. Bütün dünyada bütün olan olaylara Allah sebep neden kılmış. Bunlar da hep sebepleri nedenleri ama Allah kaderde yarattığını
biz
söylüyor yani.
Kader olarak yarattığını. Anan görüyoruz bir sonraki günü mesela. Yaşadığımız zaman anlıyoruz ama bunların hepsi zaten Allah belirlemiş insanlar için kaderlerini. Herkesin 10 yıl sonraki nerede olacağı şekline kadar Allah kendisi belirlemiş. Biz yaşayarak görüp öğreneceğiz sadece.
Tabii bunun başka delilleri de var. Hep bahsediyoruz zaten. Peygamber Efendimiz diyor ki 1400 sene sonra diyor Hazreti Mehdi gelecek diyor. O geldiğinde de diyor mesela diyor Kabe'ye kanlı baskın olacak diyor. Bu Hazreti Mehdi'nin çıkış alametidir diyor. Onun diyor İstanbul'a gelecek diyor ama başka yerden gelecek diyor. Onun da alameti diyor, bir ateş görülmesidir diyor böyle. Geceyi gündüz gibi aydınlatan, maşallah, uykudakini ayağından kaldıran. Bir bakıyoruz, aradan 1400 sene geçiyor. Ne olaylar oluyor? Osmanlı kuruluyor, yıkılıyor, işte Selçuklular var, Abbasiler var. Var da var, değil mi böyle?
Evet,
milyonlarca, milyarlarca insan yaşamış 1400 yıl boyunca. Peki 1400 sene sonra bir bakıyorsunuz, tam 1400 geldiğinde... Birinci Muharrem 1, Hicri 1400 bakın tarih olarak. Aa, Kabe baskını oluyor. Tam dediği alamet o gün gerçekleşiyor. Aksi olabilir mi? Olamaz. Çünkü Allah'ın vahiyle bildiriyor. Bir kader üzere her şey ona göre yaratılmış yani. O günü geldiğinde anında o oluyor. O olmadan 5 gün evvel, bu 21 Kasım 1979'da oluyor. 15 Kasım, bakın 15 Kasım 1979'da yani Hicri 1400'ün birinci gününden 5 gün evvel Independent adlı bir gemi tam Hazreti Mehdi'nin çıkacağı şehir olan, onu da söylüyor Peygamberimiz. Bakın İstanbul'dan çıkacak diyor. Hazreti Mehdi yani başka hiçbir yerden çıkamaz. Mekke'den çıkamaz, Şam'dan çıkamaz, Bağdat'tan çıkamaz, New York'tan çıkamaz. Olduğu yer orada olmak zorunda. Kader üzere yaratılmış yani. 5 gün önce gemi gidiyor, başka bir tankere çarpıyor. Şimdi denebilir, diyebilir ki bir insan, ya kaptan onu görseydi de işte buraya kırsaydı veya o gemi boğaza bir saat önce değil de bir gün sonra giremez miydi? Giremez.
Veya onu bırakalım, en kötü sayede gelip çarpıştılar. Denizin üstünde 3 gün yanıyor diye biliyorum. 3 gündür denizin üstünde nasıl bir şey yanabilir mesela? Deniz çünkü ne yapsak söndürücü bir şey. Bir de, su söndürücü bir şey değil
diyor. Bir de ham petrol nasıl yanar zaten? Ham petrol. Değil mi? Zor yanacak
ve
bir şey.
Ve 3 gün bunu söndüremiyorlar ve geceleri bile gündüz oldu diyor. Çok Allah, gazete haberlerinde, küpürlerinde. Evet.
Ve Allah kaderde yarattığını şöyle de görüyoruz biz. 1400 sene önceden peygamberimizin söylediği olayların şu anda gerçekleşiyor olması Allah'ın kader üstüne yarattığını gösteriyor. Çünkü geleceği bir insan anlatabiliyorsa demek ki bu gelecek önceden yazılmış ve bitmiş. Bunu da 1400 sene önceden bize peygamberimiz söylüyorsa alametlerle de bu da bizim kaderen olduğumuzu ve kader olarak bunları yaşayacağımızı gösteriyor. Ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra ikinci yarıda devam edeceğiz inşallah. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben ikinci yarıya bir gerçekle başlamak istiyorum. Ölüm gerçeğiyle. Yani her insanın ölümü tadacağını, her insanın muhakkak bu şu anda bu masada oturan, şu an bizi izleyen her insanın birkaç on yıl sonra, en fazla düşünürsek en fazla 100 yıl sonra şu anda olan hiç kimse dünyamızda olmayacak, dünyada olmayacak. Öyle bir gerçek var, ölüm gerçeği gibi. İnsanlar bunu, bazı insanlar kabullenmek istemiyor ya da kendine çok uzak görüyor. Bugün bir insanla konuştuğunuz zaman sanki hani 20'li 30'lu yaşlardaysa diyor ki hani daha ben 50-60 yaşına kadar en az yaşarım zaten diyor. Bir diyor en az 30-40 senem var diyor. Hani ölümü düşünmüyor. Ölümle ilgili Allah'a olan ibadetlerini, Allah'a olan şefkatini, sevgisini göstermiyor. Ondan dolayı da insanlar yanılgıya kapılıyor. Şöyle düşünün mesela yeni doğan bir insanla kaderde olduğu o kadar açık ki aslında ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bugün televizyonlarda mesela her akşam kesin bir ölüm haberine rastlıyoruz. Ya trafik kazası ya başka bir olaydan dolayı kesin bir ölüm haberi alıyoruz. Ve dünyada bizim haberdar olmadığımız her gün binlerce insan ölüyor ve binlerce insan doğuyor. Bu da şöyle bir şey. Baktığımız zaman yeni doğan bir insan da doğum için, bebek için söyleyelim. Yeni doğduğu zaman bunun için hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir çaba sarf etmiyor. Ve yeni ölen bir insan da, ölecek olan bir insan da bunun farkında değil. Yani öleceği zamanı da bilmiyor. O zaman geldiği an ölümü ancak görebiliyoruz biz. Ve o kadar kısa ki, yani bu kadar uzun yıllar siz dünya hayatıyla ilgili uzun olarak gördüğünüz zaman, oysa o kadar kısa bir süreç ki insan hayatında. Mesela 50-60 yaşamış bir insan için unutulması dünya hayatında, çünkü zaman unutma gibi bir etkisi var. Bu birkaç 10 yıl sonra mesela 50-60 yıl yaşamış bir insanı kimse 10 yıl sonra, 20 yıl sonra kimse hatırlamamaya başlıyor. Bu da bizim dünya hayatının nasıl geçici ve insanlar için kısa ve geçici olduğunu anlatıyor aslında bize baktığımız zaman. Çünkü ölüm diye bir gerçek var ve ondan sonra gerçek hayata uyanış var. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor, dünya hayatı için, ölüm için tezkeredir diyor. Gerçek hayata başlamak için diyor, bir tezkeredir diyor. Tezkere olarak görüyor. Çünkü kısa bir süreç ve ondan sonra gerçek hayata, sonsuz ömüre kavuşuyoruz. Şu anda bir imtihandayız. Bununla ilgili bir slaytımız var, gösterimlerimiz var. Onlara da devam edelim isterseniz. Ölüm her insanın mutlaka karşılaşacağı bir gerçektir. Şeytandan Allah'a sınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebet suresi 57. ayetinde bildirildiği gibi, dünya üzerinde şu ana kadar yaşamış, şu anda yaşayan ve bundan sonra yaşayacak olan her insan istisnasız olarak ölümle karşılaşacaktır. Ancak bu kesin gerçeğe rağmen insanlar her nedense kendilerini bu konudan uzak tutmuşlardır. Görebilmektedirler. Dünyaya ilk kez gözlerini açan ve dünyaya gözlerini son kez yuman iki insanı düşünelim. Ne yeni doğan bebek doğumuna müdahale edebilmiş, ne de ölen kişi kendi ölümüne. Sadece Allah bu gece sahiptir. Dilediği zaman yaratır, dilediği zaman geri alır. Bütün insanlar belirlenen bir süreye kadar yaşayacaktır ve daha sonra ölecektir. Kur'an'da bu gerçek şöyle bildirilmiştir, şeytandan Allah'a sınırım. De ki, elbette sizin kendinizden kaçtığınız ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edebilmeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Birçok insan ölümü düşünmek istemez. Aynı zamanda günlük uğraşıları da insanı bambaşka şeylerle düşünmeye sevk eder. Hangi okulda okuyacağı, hangi işte çalışacağı, ne giyeceği ve ne yiyeceği onun için daha önemlidir. Çünkü hayatın bunlardan ibaret olduğunu düşünür. Kendisinin yaşlanınca öleceğini, en az 50-60 yıl yaşayacağını hesaplar. Genç yaşında böyle konularla meşgul olmak istemez. Halbuki bir saniye sonra yaşayabilme garantisi dahi yoktur. Oysa ki ölüm insana geldiğinde hayata dair her tür gerçeği yerle bir eder. Geriye sizden hiçbir şey bırakmaz. Şu anki halinizi, gözlerinizin açılıp kapanmasını, vücudunuzun hareket etmesini, konuşabilmenizi, gülebilmenizi, yani tüm hayati fonksiyonlarınızı düşünün. Sonra da ölümün akabinde ne hale gelebileceğinizi canlandırın gözünüzde. Mezarınızı ziyaret edenler ilk zamanlar daha sık olmakla birlikte sonraları yılda bir kez olacak. Daha sonraları da hiç olmayacak. Üstelik bu ziyaretlerden de sizin haberiniz dahi olmayacak. Yıllarca kullandığınız odanız, yatağınız boş kalacak. Cenazeniz kaldırıldıktan bir süre sonra da özel eşyalarınız ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere evinizden yollanacak. Yakınlarınız nüfus dairesine gidip sizin öldüğünüzü ve kaydınızın bu dünyadan silinmesini söyleyecekler. İlk zamanlar belki hatırlanacaksınız. Arkanızdan ağlayan birkaç kişi olacak. Ancak zamanın unutturucu etkisiyle ileriki yıllarda gittikçe ağır basacak. Birkaç on yıl sonra ise koca bir ömür sürdüğünüz dünyada sizi hatırlayan pek kimse kalmayacak. Dünyada bunlar olup biterken toprağın altındaki bedeniniz ise hızla bir parçalanma sürecine girecek. Cesediniz bir toprak ve kemik yığını haline gelene kadar böyle devam edecek. Artık beden mezarda çürüyerek iskelet haline gelecek. Ben sandığınız beden oldukça iğrenç bir sonla yok olup gidecek. Siz, yani gerçekte bir ruh olan siz, bu bedeni çoktan terk etmiş olacaksınız. Allah dileseydi insan vücudunu öldükten sonra bu hale getirmeyebilirdi. Ancak bunun çok büyük bir anlamı vardır. Öncelikle insan bedeninin yalnızca kendisine giydirilmiş geçici bir kılıf olduğunu anlamalı, bedeninin ötesinde bir varlığı olduğunu hissetmelidir. İnsan bedeninin ölümüne bakmalı, bütün arzularına boyun eğdiği bedeninin akıbeti hakkında düşünmelidir. O beden bir gün mutlaka toprağın altında çürüyecek, kurtlanacak ve iskelete dönüşecektir. Ve o gün belki de çok uzak değil, bir adım ötededir. İnsanlar bilmelidir ki bu dünyaya yalın bir şekilde gelmiştir. ve yine yalın bir şekilde gidecektir. Hiç kimse malını, mülkünü ya da sahip olduğu diğer şeyleri öldükten sonra yanına alamaz. Sonuçta beden birkaç metrelik beyaz beze sarılıp defnedilir. İnsan bu kısa dünyaya yalın gelir ve yalın gider. Kendisiyle birlikte ahirete varan tek şey Allah'a olan inancı ya da inançsızlığıdır. Bazı kişiler biz bu konuları anlattıktan sonra bile çok kısa bir süre sonra ölebileceği ihtimali vermeyebilir. Daha yapılacak, bitirilecek işlerin olması belki de ölümün onlar için henüz erken ve zamansız olduğunu düşündürüyordur. Oysa bu bir kaçıştır ve Allah bu kaçışın fayda vermeyeceğini bildirmiştir ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Böyle olsa bile pek az bir zaman dışında metalanıp yararlandırılamazsınız. Ahzab suresi 16. ayette. Gerçekten dünya hayatının kısa olduğu ve aşamalarının tek tek nasıl gerçekleştiği, doğumdan ölüme kadar sürecin nasıl geçtiği ve ölümden sonra sürecin nasıl geçtiği dünya hayatının gözüyle çok açık ortada zaten. Hep de gördüğümüz, yaşadığımız gerçekler. Allah bize bunu göstermiş. Bizi aciz de yaratmış. Dünya yaşarken de biz aciziz. Uyuyoruz, yemek yiyoruz. İşte ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Bunlar acizliktir. Öldükten sonra da bu acizlik devam ediyor. Beden o kadar değişik bir şey ki çürüyor yani bildiğiniz. İskelet haline dönüşüp yok olup gidiyorsunuz. Ve dünyada size artık dair tek bir eser dahi kalmıyor beden anlamında baktığımız zaman da. Ve hiçbir şekilde dünya hayatının dediğiniz işte geçirdiğiniz 50-60 yıllık süreçte hiçbir şekilde dünya hayatından bir şey kazanamıyorsunuz. Yani kazandığınız her şeyi burada bırakıyorsunuz. Dünyadan alabildiğiniz tek Allah'a olan inancınız, inançlı olmanız, sevaplarınız, günahlarınız bunları götürebiliyorsunuz. Tek şey dünyadan bu. Bu da işte bize Allah'ın gerçek hayata bize gösterdiği ayetlerde de görüyoruz. Gerçek hayatın ahiret olduğunu, dünya hayatının geçici olduğunu, bunun bize Allah'ın bir sınav dünyası olarak bize yarattığını ve bunu da bu şekilde yaşadığımızı görüyoruz inşallah.
Ya ölüm çok ibretlik aslında yani hakikaten çok üzerinde düşünülmesi gereken ama insanlar hep şöyle olur böyle. Ölümden bahsedince ne gerek vardı şimdi bu konuşmaya? İşte yok ağzından yel alsın gibi böyle. Tatsız. Halbuki tam tersine yani ölüm o kadar net bir gerçek ki yani hiçbir planı gerçekleşmeyebilir insanın. Ama asıl gerçekleşecek olan mutlaka ölüm. Ve düşünmek gerekiyor. Hakikaten baktığımızda bazen hani bir evden cenaze çıktığında insanlar böyle bir süre kısa bir süre ölümü düşünmeye başlıyorlar. Böyle bir mahzunlaşıyor değil mi? Böyle bir daha bir ayağı yere basıyor. Sonra yine hemen eski hayata geri dönülebiliyor. Halbuki çok net olarak düşünülmesi gerekiyor. Mesela şimdi ne olur ölüm olduğunda işte ölen kişinin çenesi bağlanıyor. Ondan sonra böyle beyaz bir kefene sarılıyor. Bir gün işte morg evde veya morgda bekletilir. Ertesi gün gasılhaneye gider. Gasılhanede yıkama işlemi başlar. Böyle önce soğuk suyla yıkama başladığında o cesette zaten çürüme işlemleri de başlamış oluyor gasılhanede. Sonra işte tabuta konuyor. Tabutun üzerine yeşil bir örtü konur. Üzerinde de ayet yazar hatta şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümün tadıcıdır. Ondan sonra alınır mezarlığa götürülür. Mezarlıkta toprağa bırakılır. Toprağa bırakıldıktan sonra artık orada çürüme işlemleri zaten başlamış oluyor. Ne oluyor? İnsanın içinde bakteriler vardır. Normalde de bulunan bu bakteriler hemen üremeye başlıyorlar. Bunlara anaerob bakteri deniyor. Bunlar oksijenin olmadığı ortamda yürüyebilen bakteriler. Şimdi kan dolaşımı olmadığı için oksijen olmadığından dolayı anaerob ve gaz üreten bakteriler üremeye başlar. Onun için ceset önce böyle şişmeye başlar ve renginleri morarma başlar. Böyle yeşil ve mora giden bir renge dönüşmeye başlar. Ve şişmeye başlıyor bu gazların etkisinde dolayı. Karında böyle toplanan çeşitli gazlarla karında böyle büyük bir şişme meydana geliyor. Bu diyaframa baskı yapar. Diyafram akciğerin altındaki zardır böyle. Akciğeri aşağıdan baskı olduğu için ağızdan ve burundan böyle kanlı köpükler çıkmaya başlar cesette. Ondan sonra çözünme, çürüme ilerledikçe işte tırnaklar, eller, avuçlar, deri ve kaslar ayrışmaya başlar. Hepsinde çürüme meydana geldiği için böyle bir ayrışma meydana gelir. Kemiklerden de ayrışma başlar aynı şekilde. Kafadan da başlamak üzere adaleler artık yerlerinden ayrılır. Şimdi bu şişme sırasında bir gerginlik oluyor böyle. Cesette büyük bir şişme meydana gelir. Kollar, bacaklar böyle. Onun üzerine o gazlar böyle artık ciltte böyle zayıf bir nokta bulup da karındaki gazlar dışarıya çıktığında muazzam bir pis koku meydana gelir. Yani zaten o koku çok dayanılmaz, böyle çok pis bir kokudur cesetteki o koku. İşte o değer verdiği vücudu insanın bütün bu değişiklerden geçmeye başlıyor. Ondan sonra artık zaten toprağın altında oradaki bütün asalaklar, kurtlar ne varsa o cesedi yemeye başlıyorlar. Nitekim belli bir süre geçtikten sonra sadece kemikler kalır. Açın mezarı, bir tek kemikler kalır. Ama erken açılırsa son derece pis kokan, iğrenç bir görüntüyle karşılaşır. Yani isterse dünyanın en güzel insanının cesedi olsun. En güzel kadını olsun, en güzel, en yakışıklı erkeği olsun, hiç fark etmez. O kadar tiksinti verici bir görüntü vardır ki böyle. Ona böyle bakıldığında insan anlar durum zaten. İnsanın bunu düşünmesi gerekiyor. İşte o böyle değer veriyor insan. Aynanın karşısına geçiyor, saçlar, işte ağız, burun, bir şey böyle. Halbuki çok aciz insan. Ve ölümde de meydana gelen, yani ne yapsa zaten gençlik de çok kısa sürüyor. Bir gençlik dönemi var hakikaten insanın. Sağlıklı olduğu, zinde olduğu. Ama hemen yaşlanma başlıyor. Deri buruşuyor mesela. Niye buruşsun deri? Allah özel yaratmış. İnsanın enaniyet yapmaması için, bu dünyaya bağlanmaması için. İşte altındaki elastik doku kayboluyor böyle. O gergin olan deri buruşuyor buruşuyor. Sarkmaya hatta o şeylerim başlıyor. Vardı böyle. Yani ünlü aktörler. Evet. Bu bir tanesi Robert Redford. Nasıl buruşmuş adamın cildi? Ben böyle buruşukluk, yani böyle değil mi? İbretlik böyle. Dünyanın en yakışıklı işte aktörlerinden biriydi zamanında. Bir bakıyorsunuz şimdi böyle kağıdı alın buruşturun, o kadar buruşmaz yani böyle. Öyle hale gelmiş. Veya herhangi biri, o işte ünlü var zaten aktrislerin, sanatçıların fotoğrafları var. Hatta gösterelim onları birazdan hazırlayıp. Bumburuşuk yüz böyle. Ağız burun birbirine girmiş. İşte kamburlaşıyor insan. Kemiklerde hatta boyunda kısalma meydana geliyor. Kemik erimeleri meydana geliyor. Gözleri zayıflıyor mesela. Gözü göremeyecek hale geliyor. Değil mi? Hafızasında bir kayıp meydana geliyor. İşte hatırlayamıyor. Kas gücü zaten azalıyor. Romatizmaları başlıyor. Yok beli ağrıyor, başı ağrıyor. Kanser hastalığı ortaya çıkabiliyor. Başka hastalıklar, kalp yetmezliği oluyor. Tansiyon oluyor. İşte şekeri fırlıyor. Romatizması oluyor. Dünya hayatı böyle, özel, yani Allah tarafından yaratılmış. Geçici, kısa ve özel acizliklerle dolu. Genç bile olsa insanın yani gün içindeki acizlikleri o kadar fazla ki. Yani böyle insanın gurur, enaniyet yapacak bir konusu yok. İşte yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, işte ağzınızı, burnunuzu mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Temizlenmezse insanın durumu facia zaten, yani böyle. Bütün vücudun temizlenmesi gerekiyor. Bakım yapılması gerekiyor.
O videomuz hazırmış. O evet. Bahsettiğin ünlülerin, genç ve yaş hallerinin de gösteremeyeceğiz. Onu izleyebiliriz inşallah.
Şimdi derin bir nefes alın. Kim bilir, belki de bu dünyada alacağınız son nefes olacak. Çünkü her insan için kaçınılmaz olan ölümün size hangi anda geleceğini bilmiyorsunuz. Peki ansızın, muhtemelen de hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak ve geri dönüşü de kesinlikle olmayan bu olay için hazırlık yaptınız mı? Yaklaşık 100 yıl sonra şu anda yeryüzündeki insanların hemen hemen hepsi ölmüş olacak. Ve bu insanlara tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz ve sevmediğiniz bütün insanlar ve onlarla birlikte siz de dahil olacaksınız. Çünkü kolunuzdaki veya duvardaki saatin her vuruşu sizi öleceğiniz ana biraz daha yaklaştırır. Bu filmi izleyen her insanın kaç gün, kaç saat, kaç dakika ömürlerinin kaldığı şu anda belirlidir. Ve her an bu toplam zaman sıfıra doğru geriye gider. Ve sonunda kaçınılmaz an gelir, geri sayım biter. Yıllardır atan kalbiniz durur. Ve son nefesinizi verirsiniz. Ölüm gelir. Ölümle birlikte insanın sonsuza kadar sürecek olan gerçek yaşamı başlar. Her insan ölümün ardından yepyeni bir yaratılışla diriltilecek ve Allah'ın huzurunda hesap verecektir. İnsan bilmelidir ki dünya hayatındaki her şey geçicidir. Allah ise sonsuz olandır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Her insanın kendi hayatı hakkında bitmek tükenmek bilmeyen planları vardır. Oysa bu planların hiçbirinin gerçekleşeceği kesin değildir. Çocukluğunuzdan beri planladığınız işe giremeyebilirsiniz. Bugün akşam yemeği için birine söz vermiş olabilirsiniz ama gidemeyebilirsiniz. Hatta bu filmi sonuna dek izleyebileceğiniz dahi kesin değildir. Dünyada gerçekleşeceği kesin olan tek bir gerçek vardır. Ölüm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır, sonra bize döndürüleceksiniz. Yıllarca çalışıp çabalayıp üniversiteye giren bir öğrenci, okuluna giderken ölebilir. Ya da yeni işe giren bir kişi, iş yerine giderken. Başarılı bir iş adamı, gideceği yere daha çabuk ulaşmak için uçak yolculuğunu tercih edebilir. Fakat uçak düşebilir ve hayatı hiç düşünmediği şekilde son bulabilir. Birkaç saat, bir gün, bir yıl, 30 yıl ya da 70 yıl. Kesin olan bir gerçek vardır ki, sınırlı olan her şey eninde sonunda bitecektir. Ve ölüm size büyük bir ihtimalle bir dakika öncesinde ölmeyi hiç aklınızdan geçirmediğiniz bir anda gelecektir. Bu cenaze törenine katılan insan da bir gün defnedilen kişiyle aynı konumda olacaktır. Hayat kısadır ama insanın ruhu Allah'ın dilemesiyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Sonsuzun yanında ise 60-70 senelik hayat çok kısa ve geçicidir. Gençlik yıllarında fiziksel güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış şöhretler, sanatçılar, sinema yıldızları, politikacılar ve dünyadaki zengin ya da fakir istisnasız herkes öldüğünde toprağın altına yapayalnız gömülecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Dikkat! Belki de bu film ölümünüzden önce size ölümü hatırlatmak ve ahireti düşündürmek için yapılan son uyarıdır.
Evet.
Ölümün işte ne zaman geleceği hiç belli değil. Herkesin bir kader üzerine olduğunu görüyoruz. Ve kimin ne zaman öleceği, kimisi 30 yıl yaşayabilir, kimisi 70 sene yaşayabilir. Herkesin yaşları, ölüm şeklinde belli şekilde. Mesela şu an biz burada 5 kişiyiz. Hangimizin ne zaman öleceği, ne koşulla öleceği Allah tarafından yazılmış bir kader. Ve bunu hiç kimse değiştiremez. Ve bununla karşılıklı dünya hayatının ne kadar geçici ve kısa olduğunu da anlamamız gerekiyor. Dünya hayatını güzel yaşayıp ama fazlasıyla kapılmamamız gerektiğini, Kur'an-ı Kerim'e uygun şekilde, Allah'a uygun şekilde yaşamımızı sürdürmemiz gerektiğini inşallah hep beraber anlıyoruz. Dünya hayatının geçici ve kısa oluşuyla ilgili bir slaytımız var. Onunla devam edelim inşallah. Dünya hayatı geçici ve kısadır. Birçok insan dünyada eksiksiz bir yaşantı kurarak son derece mükemmel bir hayat sürdürebileceğini zanneder. Buna göre hayal ettiği zenginliğe sahip olduktan sonra mutlu olacak. İstediği itibarı kazanacak. Bu durum hayatının sonuna kadar da böyle devam edecektir.
Oysa Allah'ı ve ahireti unutan bir insanın hiçbir zaman tam istediğini, hayalinin kurduğu bir hayatı olamaz. Çünkü istediği ilk şeye kavuştuğunda daha iyisini ve fazlasını istediğini anlar. Parası olur yetinmez, daha çok fazlasını kazanmak için çalışır. Evi olur beğenmez, muhakkak daha hoşuna giden bir evi görüp onu almak için çaba harcamaya başlar. Her sene değişen zevklerinden dolayı evinin içini de kendi kıyafetlerini de beğenmez. Sürekli olarak daha güzel mobilyaların, giysilerin hayalini kurar. Nitekim ayette inkarcı insanın içinde bulunduğu bu ruh hali en açık şekilde tarif edilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendisini tek olarak yarattığımı bana bırak ki ben ona alabildiğine geniş kapsamlı bir mal verdim. Göz önünde hazır çocuklar ve sayısız imkan ve fırsat önüne serdim. Sonra daha artırmam için tamah eder. Şuurlu bir insanın düşünmesi gereken şudur. En fazla evi olan, en pahalı arabası satın alan, en çok kıyafeti alan, kısacası en zengin olan insanda oturabileceği ev, kullanabileceği araba, yiyeceği yemek, yatacağı yatak, giyeceği kıyafet sınırlıdır. Dünyanın en büyük sarayında oturan bir insan aynı anda kaç odada birden oturabilir? Veya en güzel kıyafette sahip olan insan bir seferde kıyafetlerin kaçını üst üste giyebilir? Allah'ın yarattığı binlerce çeşit yiyeceğe sahip olabilseler bile en fazla 2-3 tabak yemek yiyebilirler. Daha fazlasını yemeye kalkarlarsa bu onlar için bir işkence haline dönüşür. Ancak bunlardan da etkilisi kişinin, malının, mülkünün, keyfini sürebileceği, ömrünün kısıtlı oluşudur. Her insan hızla kaçınılmaz sona doğru ilerlemektedir. Ancak bazı insanlar yaşamları süresince bu gerçeği fark etmemekte ve Kur'an'da bildirildiği gibi şeytandan Allah'a sığınırım, gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Kur'an'da bu durumdaki insanların ahiretteki konumu şöyle haber verilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım, onlar birbirlerine gösterirler. Bir suçlu, günahkar, o günün azabına karşılık olmak üzere oğullarını fidye olarak vermek ister. Kendi eşini ve kardeşini ve onun barındıran aşiretini de yeryüzünde bulunanların tümünü verse de sonra bir kurtulsa. Hayır, doğrusu o cehennem cayır cayır yanmakta olan ateştir. Oysa Allah'ı gereği gibi takdir eden ve ona güvenen bir insanlar dünyanın geçiciliğinin, mal ve mevkinin dünyada ancak kısa bir fayda ve çıkar sağlayacağının ahiretteki sonsuz yaşantının yanında çok az bir değeri olduğunun farkındadır. Böyle düşünen bir insan mal sahibi olur. Ancak bunu haksızlık yapmak ve insanları ezmek için kullanmaz. Zenginlik onu da daha çok dünyaya bağlamaz. Aksine Allah ona olan yakınlığını ve şükrediciliğini artırır. Kimsenin hakkını yemez. Allah'ın ona verdikleriyle hep iyi işler yapmaya çalışır. İtibarın ve asıl övgünün Allah'ın katında olduğunu bilir. Kendisini ahirette asıl zenginliğe kavuşacak olan seçkin bir ahlakın peşinde olur ve onu yaşar. Bazı bu kazancı en fazla 60-70 sene kullanabildiklerini düşünmezler. Sahip oldukları malların çocuklarını, evlerini, arabalarını, tüm servetlerini bir gün gelip dünyada bırakarak mezara konacakları gerçeğini unutur. Bitmek bilmeyen ve asla ulaşılamayacak bir zenginlik hasreti ömürlerini geçirirler. Oysa kendisini yaratan Allah'ı unutup malına güvenen kişi dünyada ahirette de hüsrana uğrayacaktır. Ayette şöyle bildirilmekte şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz inkar edenler onların malları da çocukları da kendilerine ki o mal yiyip biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını mı sanıyor? Hayır, andolsun o mutameye atılacaktır. Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükselmiş sütunlarda bağlanacaktır. Gerçek zenginlik ise Allah'a iman eden ve dünyanın gelip geçip gitmekte olan süslerine gereğinden fazla önem vermeyen, herkesin yalnızca Allah'tan geldiğini bilen müminlere aittir. Mümin dünya hayatı karşılığında ahireti satın aldığı için zaten en karlı alışverişi yapmış, geçici değil sonsuz zenginliği seçmiştir. Maşallah. Dünya hayatındaki bütün her şeyin Allah geçici olduğunu söylüyor. En güzel araba olsun, en güzel ev olsun, daha iyisini. Çünkü insanda bir doyumsuzluk, olur. Yani bir şey aldığı zaman diyelim bazı bir kısım insanlarda daha iyisini istiyor. Onu alıyor, biraz daha çalışayım diyor, daha iyisi benim olsun, bu benim olsun. Ama Allah insanlara ahirette sonsuzluğu veriyor. Sonsuz gençlik olan bakiyi de veriyor ahiretten. Yani herkes genç görünüdür diyor Allah inşallah. Ve orada olan hiçbir şeyin dünyada olmayacağını, o şekilde tatmayacağından bahsediyor. Bugün en güzel bir ev diyorsun ama Allah sana onu ahirette daha iyisini, daha güzel şekilde sonsuz bir hayat içinde vereceğini söylüyor. Ve bunun içinde buradaki 60-70 yıllık bir seneni, oradaki sonsuzu biz şu an belki kavrayamıyoruz. Çünkü yani bir 100 yıl geçtiği zaman sıfırdan bir daha 100 yıl gibi düşünelim onu. Sürekli bitmeyen bir günlerin olduğunu düşünerek inşallah.
Evet. Yani burada mesela biraz önce söylediğin konu, şeytandan Allah'a sığınırım. Bir insanın diyor Allah, içinde kendisine hiçbir zaman ulaşamayacağı bir büyüklük isteğinden başkası yoktur diyor. Dediğin gibi hep daha fazlası, daha büyüğü, daha ilerisi, daha fazla kariyer, daha fazla zenginlik. Daha... Ama diyor Allah hiçbir zaman ulaşamayacağı diyor. Ama mutlak olan bir şey ölüm. Burada önemli olan tabii Allah bir kere cehennemi unutmamak. Allah'ın sonsuza kadar cehenneme atacağını bildiriyor. Ne zaman? Büyüklenenleri diyor. Mesela bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Rabbiniz dedi ki bana dua edin, size icabet edeyim. Yani dua çok önemli. Allah mutlaka icabet eder. Ama senin istediğin şekilde olmayabilir o. Ama Allah mutlaka icabet eder. Sen bir şeyin olmasını istersin. Allah olmamasıyla icabet eder. Olmaması hayırlıdır çünkü senin için. Bilemezsin. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenen, yani müstekbirler, Allah'a ibadet etmekten büyükleniyor. Etmiyor Allah'a ibadet. Ne yapıyor mesela? Darwinizm, materyalizm, Allah'ın emrettiklerini yerine getirmiyor. Bozgunculuk çıkartıyor. Allah diyor, bozgunculuk çıkartanlar diyor. Fitne çıkarıyor. Başka bir dine karşı bir faaliyeti oluyor. Cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir diyor Allah. Ve ondan sonra yüzlerce ayette, Kur'an'ın çok önemli bir bölümünde Allah cehennemi detaylarıyla anlatıyor. Mesela cehennemin, mesela insanın nefsine en ters gelen şeyler nelerdir? İşte koku algılarıyla düşünelim değil mi? Görüntü olarak neler ters gelir? Allah onları yaratıyor. Görüntüsü mesela dar ve sıkıntılı oluyor. Karanlık, puslu, değil mi? Burada mesela aydınlıktan hoşlanıyor insan. Geniş böyle güzel manzara istiyor değil mi? Güzel bir görüntü istiyor, olmuyor. En kötüsü oluyor. Yani en rahatsız edecek şekilde.
Bir de kendi içlerinde de onu hocamız söylemişti. Gözleri gömgök diyor ayette. Böyle bir insanın yani şu anki güzel cemali çok hoş baktığın zaman da zevk alabileceğin insanın tipi var şu an ama ahirette cehennem ehlinin gözleri gömgök, ciltleri de böyle siyahımsı yanlış hatırlamıyorsam. Evet böyle değişik böyle bir yaratık gibi yani bakamazsın da böyle ve yani Allah bakmayan Allah insan ülker. O tarz bir şekli oluyor yüzünde.
Ve Allah çok rahatsız olacaklarını söylüyor orada. Allah rahat ettirmeyeceklerini söylüyor. Kayaya sırtlarını yaslasalar kaya ittirir diyor onları diyor. İnşallah. Ya hiçbir şekilde orada huzuru, mutluluğa, rahatlığa kavuşamayacak. Yani hep bir darlık, hep bir sıkıntı. Normalde Allah mesela ahirette sıkıntı gibi bu, çünkü dünya hayatının normalde baktığımız zaman acizliğidir, sıkılmak işte acizlikler yaşadığımız şeyler ama Allah mesela ahirette sıkılma hissini ortadan kaldıracağını, hani insanların kesinlikle, çünkü sıkılma hissi olsa milyonlarca yıl, trilyonlarca yıl geçiriyorsun mesela, sıkılırsın ama Allah o hissi kaldırıyor. Fakat cehennemde olanlara hep bir sıkılganlık hissi veriyor Allah oradakilere ve hep bir huzursuzluk, bir mutsuzluk şeyi yüklüyor üstlerine. O yüzden dolayı da hiçbir şekilde diyor hani huzurlu ve mutlu olamazlar. Sürekli cehennemin Kor alevlerinde işte, hatta Azrail'ler orada görev yapanlar diyor ki Allah
Azrail hani, evet, ölüm melekleri.
Şeyde cehennem ateş, melekleri cehennem var, melekleri. Cehennem melekleri hatta şey isterler diyor, daha fazla odun istiyoruz hani, daha fazla alev istiyoruz diye. Sürekli diyor şey yaparlar, yakarlar diye. Yani sürekli orada bir sıkıntı hali olacak yani cehennemde. Bu fitnecilere, kafirlere, Allah'a inançsız olan insanlara karşı.
O yüzden cehennem melekleri tabii görevli. Onlar da huzur içinde yani çok neşeli olarak,
evet, mutlu olarak
orada bulunuyorlar. Çünkü Allah hangi dilerse, hangi ortamı dilerse onu güzel gösterir. Cehennemde son derece mutlular. Allah'ın emrini yerine getiriyorlar. Ne fazla ne eksik yaparlar diyor. Allah'ın belirlediği ölçüde inşallah. Cehennemde mesela ortam puslu ve karanlık. Puslu ve karanlık ortam hoşuna gitmez insanın. Ama Allah özellikle ve yani dünyada da kıyaslanmayacak şekilde, yani dünyada bir örneği gösteriliyor ama dünyada örneğiyle anlaşılamayacak şekilde, yani o kadar daha fazlası var. Mesela ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler ki o ne serindir ne ferahlatıcı. Hiç ferahlama yok. Dar ve sıkıntılı diyor Allah. Diyor ki Allah, şöyle şeytandan Allah'a sığınırım. Elleri boyunlarına bağlı olarak sıkışık bir yerine atıldıkları zaman. Yani sıkışıklık çok rahatsız eden bir şeydir insanı. Dar yer, böyle sıkışık yer. Değil mi? Az bir süre insan ona dayanabilir. Burada sonsuzlukta inşallah bu özel durumda yaratılıyor. Yani Allah'ın ve en üstün sanatıyla yaratılıyor böyle. En azap verecek şekilde. Mesela duvarlarla çevrili ve uğultusu var. Ateş onları uzak bir yerden gördüğünde onlar bunun gazaplı öfkesini ve uğultusunu işitirler. Yani uğultu böyle insanı çok rahatsız eden, değil mi? Orada en rahatsız edecek şekilde yaratılıyor böyle. Cehennemin uğultusu var ve homurtusu vardır diyor Allah. İçine atıldıkları zaman kaynayıp feveran ederken onun korkunç homurtusunu işitirler. Yani çok böyle insanı rahatsız edecek. Bakın, korkunç homurtusunu diyor Allah inşallah. Ve Allah böyle canlı varlık şeklinde tasvir ediyor cehennemi inşallah. Mesela o gün cehenneme diyeceğiz, doldun mu? O da daha fazlası var mı diyecek. Cehennem konuşuyor. Evet. Beşere delicesine susamıştır. Yani özel olarak kafirler için yaratılmış cehennemin özelliği ve burada da münafıklar, yani ikiyüzlük yapan sahtekarlar, mesela peygamberlerin yanında bulunup hak cemaatin içerisinde ondan sonra ihanet edip uzakta kaçanlar, münafıklar, peygamberimiz döneminde, Hazreti Mehdi dönemindeki münafıklar, Allah en alt tabakasını vaat ediyor. Yani kafirlere dendi daha şiddetli azaba duçar oluyorlar cehennemde. Allah tarafından daha fazlası veriliyor onlara. En alt tabakasında, yani bütün bu saydıklarımızın en şiddetlisi münafıklar için var. Mesela cehennemlendiklerin inlemeleri duyuluyor. Orada kendileri için, bakın Allah tarif etmiş, kemikleri çatırdatan inlemeler vardır diyor. Ya öyle inlemeler ki kemikleri çatırdatan inlemeler böyle. Avaz avaz bağırıyorlar yani. Öyle inlemeler. Azap sürekli olacak ve hafifletilmeyecektir diyor Allah. İçinde temelli kalıcıdırlar. Çıkışı yok. Onların azabı hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. Yani kafirler ve münafıklara cehennemden çıkış yok. Ve hafifletilmiyor. Mesela Allah diyor ki, ölüm diyor her yandan gelecek. Yani normalde insan dünyada bir şey olduğu zaman ölüyor hemen, değil mi? Hemen böyle işte vücudun bir önemli bir kısmı yanıyor. Belli bir oranın üzerinde yandığında hemen ölüm gerçekleşiyor zaten.
Hissetmiyorsun öyle,
tabii. Zaten yanık olduğunda mesela deri şiddetli yandığında sinirler de yandığı için yani ağrı hissi, mesela hastaneye de kaldırılıyor tabii, ağrı kesiciler veriliyor. O kadar fazla değildir. En fazla, yani biraz fazla olduğunda zaten ölüm gerçekleşiyor. Ama cehennemde öyle değil. Bakın Allah diyor ki, yutkunmaya çabalayacak ve boğazından geçirmeyi başaramayacak. Yani yutkunuyor. Muazzam bir açlık var. Susuzluk var. Ama su içmek istediği zaman kan ve irin vardır diyor Allah.
Darı dikeni mi?
Evet, darı dikeni mesela. İç organları kaynar sular diyor Allah. İç organları da parçalayan. Yani susama hissi zaten kalkmıyor ortadan. Bir de susama hissine karşılık içmeye çalıştığı şeyler muazzam bir azap veriyor ona. Veya yemeye çalıştığı. Yutkunmaya çabalayacak ve boğazından geçirmeyi başaramayacak. Ona her yandan ölüm gelecek. Oysa ölmeyecek de. Ama ölmüyor. Ölüm yok. Orada her halükarda devam ediyor. Sonsuz, ne kadar? Sonsuz kadar. Yani 700 katrilyon sene geçiyor. Daha başlamamış oluyor.
Bir kısım insanlarda genelde şey oluyor. Mesela bir kısım insan mesela şöyle düşünüyor. Diyor ki cehennemde işte çekeceğim bir cezaya Allah bana verecek. O kadar süre yanacağım, edeceğim. Ondan sonra Allah beni cennete alacak diye. Buradan da ayetlerden daha açık şekilde görüyoruz.
Tabii
inşallah.
Kafirlere ve münafıklara cehennemden çıkış yok diyor Allah. Yani sonsuz azabı hafifletilmez diyor inşallah. Cehennem ehlinin imansızlığını ve ahlaksızlığını ama yani Allah'ın bakın nasıl sonsuz adaleti tecelli ediyor. Cehennemde de devam ettiğini bildiriyor Allah. Mesela o durumda olmalarına rağmen cehennem ehli daha hala müminlerin durumunu soruşturuyorlar orada. Diyorlar ki ve derler ki bize ne oluyor ki kendilerini şerir kötülerden saydığımız, yani iman edenleri kötü sayıyorlar onlar dünya hayatında. Adamları göremiyoruz diyorlar. Nerede onlar diyorlar. Ve kendi aralarında fısıldaşıyorlar. Allah orada, yani şimdi cehennemde Allah bildiriyor. Normalde yani imanı olan bir insan olsa veya dünyada işte dünyada o şekilde davranmış ama cehenneme girdiğinde o ortamı gördüğünde Allah'a yalvarır değil mi? Azap sonsuz böyle. Allah'ın azabıyla cehennemle karşılaşıyor. Öyle olmuyor. Allah haksızlıklarını bildiriyor. Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine dediler ki Rabbinize dua edin. Kendisi dua etmiyor Allah'a.
İnanmıyor çünkü.
Evet. Rabbinize dua edin. Azaptan bir gün olsun bizi hafifletsin. Başka bir ayette de diyor ki bakın cehennem bekçisine. Ey Malik, Allah diyor, Allah affetsin inşallah. Ey Malik bekçi, Rabbim bizim işimizi bitirsin diye haykırdılar. Bakın Rabbimiz diyemiyor, kendi Allah'ım diyemiyor. Rabbim senin diyor, Rabbim. Sen söyle diyor. Yani münasebetsizlikleri, ahlaksızlıkları aynen orada devam ediyor. Aynıyla hak etmiş oluyor o zaman. Evet. Yani Allah'ın sonsuz adaleti tecelli ediyor. Nitekim cehennemde görenler, hocamız açıklamıştı. Cennette gören müminler ki gösteriliyor özel bir teknolojiyle Allah tarafından. Cehennemdekilerin bu durumu. Komiklikler oluyor böyle ve ona gülüyorlar, eğleniyorlar. Eğlencesine vesile oluyor. Ve şükrediyorlar Allah'a tabii inşallah. Ve hak etmiş olduğu için çünkü. Yani cehenneme gidenin cehenneme gitmesine seviniriz. Cennete gidenin de cennete gitmesine seviniriz. Çünkü Allah'ın adaleti bakın tam tecelli etmiş oluyor. İnşallah. Ahlaksızlıkla da aynen burada devam ediyor. Hatta Allah dünya hayatına geri dönmek isterler diyor. Dönseler de diyor aynı hayatı yaşarlar. Çünkü onlar gerçekten kafirdirler diyor. Demek ki Allah'ın o zaman sonsuz adaleti tam anlamıyla tecelli etmiş oluyor. Kimin üzerinde? Cehennem ehlinin üzerinde inşallah.
İnşallah.
Dünya hayatının gerçeğiyle ilgili bir filmimiz vardı. Gösterelim mi onu inşallah? Evet. Yani inşallah Allah ayette şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. İnşallah. Dünya hayatı sizi aldatmasın diyor Allah inşallah.
İnşallah. Orada görüntülerde gördüğümüz bazı sanatçılardan bazısı şu an hayatta, bazısı da hayatlarını kaybetti. Görünüyor demek ki insan hiçbir şekilde güzellik, yakışıklılık ya da şan, şöhret, ün, zenginlik hiçbir şekilde kalmıyor. O zaman sormak gerekiyor böyle enaniyetli, kibirli insanlara. Sen ölmeyecek misin diye. Zaten ölümün konusu geçtiği anda da böyle bir durgunlaşıyorlar, bir hal geliyor, böyle bir sessizleşirler bir o tarz olan insanlar. Böyle bir gerçeğin farkına bir anlık da olsa varıyorlar. Allah bize işte bunu gösteriyor. Aciziz. Yaşlanıyorsun yani hiç her şeyin en şeyi. Güzelim, dincim, iyiyim diyorsun. Sağlamım diyorsun ama birkaç on yıl içinde o etkin tamamen artık o halin tamamen değişiyor. Allah çünkü bizleri aciz yaratmış. Bizden tek istediği Allah'a karşı ibadet etmemiz, Allah'a sürekli anmamız, Allah'ın yaratılışını kabul etmemiz ve ona Allah olan etmemiz, inancımız, evet, kulluk etmemiz, Allah'a olan inancımızı, bağlılığımızı sürekli yapmamız gerektiğini istiyor Allah. Bunlar da geçiciliği. Ahirette de tam aksine, burada kendinin aksine insana sonsuz şekilde gençliğini Allah vereceğini söylüyor. Kısacası dünya hayatı gerçekten geçici. İnsanlar böyle dünyanın güzelliğine, şevkine kapılıp da Allah'ı unutup haşa kendi hayatlarını yaşıyormuş gibi değil de, Allah çünkü diyor ki dünyayı da müminler için yarattığını söylüyor. Dünya diyor müminler içindir. Ahiretse yalnızca müminler için olduğunu söylüyor Allah.
Evet, nimetleri
Allah. Nimetlerden bahsediyor. Rızkı. O yüzden dünyadan da yani Müslümanlar faydalanacak ama Allah'a ibadet ederek, Allah'a kulluk ederek inşallah o zaman gerçek mümin olunuyor. Gerçek kulluk o zaman yapılmış oluyor inşallah. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Saat 20'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı canlı olarak yayınlanacak. 22'de herkese hayırlı akşamlar diliyorum.